Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Muhterem Hocam, geçen programımızda İmam Rabbani Hazretleri'nin fikir dünyasından kıymetli dinleyenlerimize bahsetmiştik. İnşallah da bugün kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, kul hakkı gibi konularda İmam Rabbani Hazretleri'nin fikirlerini, düşüncelerini kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmış olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza görüş ve önerilerinizi, sorularınızı ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Muhterem Hocam, vahdet-i vücut konusundan inşallah başlamış olalım. İmam Rabbani Hazretleri bu konuda ne gibi düşünceleri ve fikirleri vardı? İnşallah dinleyicilerimize bunları paylaşmış olalım hocam. Buyurun.
Evet, kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri hakkında önceki programlarımızda bazı bilgiler vermiştik. En son olarak birkaç mevzuya daha temas ederek daha sonra İmam Rabbani'nin oğlu, halifesi ve halefi Muhammed Masum Hazretlerinden inşallah devam etmeye çalışacağız bu dersimizde. Efendim, İmam Rabbani Hazretlerini deyince akla vahdet-i şuhud düşüncesi geliyor. Daha önce, İmam Rabbani'den daha önce yaşamış olan Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri, vahdet-i vücut düşüncesini sistemleştiren, detaylı bir şekilde anlatan kişi olarak kaydedilir, ifade edilir. İbn-i Arabi Hazretlerinden birkaç asır sonra yaşamış olan İmam Rabbani ise vahdet-i vücut değil, vahdet-i şuhud düşüncesinin açıklayıcısı olarak ifade edilir. Ancak bazı kaynaklarda şöyle bir ifade görüyoruz. İmam Rabbani vahdet-i vücudu reddetti, vahdet-i şuhudu savundu diye. Bu yanlış bir düşünce. Bunun doğrusu şöyledir. İmam Rabbani Hazretleri vahdet-i vücudun tasavvuf yolunda, tasavvuf yolunun ortalarında ortaya çıkan, algılanan bir algı tarzı olduğunu ifade ediyor ve oradan daha yükseklere geçmek gerektiğini söylüyor. Diyor ki vahdet-i vücut bir mertebedir, iyidir, hoştur ama orada kalmayın. Daha yukarı çıkmak lazım. Onun bir üstünde vahdet-i şuhud vardır diyor. Onun da üzerinde abdiyet mertebesi vardır diyor. Yani üçlü bir sıralama yapıyor İmam Rabbani. Yani vahdet-i şuhudda da kalın demiyor. Vahdet-i vücuda geçin, vahdet-i şuhudu da geçin, en üstteki abdiyet yani kulluk mertebesine ulaşın diyor.
Hocam bu nokta çok önemli. Buyurduğunuz gibi toplumda ve belli akademik camiada da bu hani İmam Rabbani üzerinden vahdet-i vücut eleştirisi yapılarak vahdet-i vücudu tamamıyla reddettiği ifade ediliyor İmam Rabbani'nin. Bu nokta buyurduğunuz gibi çok önemli.
Evet, yani öncelikle bunu söyleyerek başlamak lazım. Şimdi bunu örnekle İmam Rabbani anlatıyor. Biz de o örnekleri kullanalım ki dinleyicilerimiz daha net anlasın. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, gündüz bir kişi gökyüzüne baksa, güneşli bir günde, yıldızları görebilir mi? Göremez. Çünkü güneşin ışığı o kadar boldur ki, o kadar çoktur ki, yıldızları göremez. O anda, o kişi dese ki, gökyüzünde yıldız falan yok, sadece güneş var, dese, bu bir algı yanılgısıdır. Yani, Allah aşkıyla kalbi dolup bir sekir manevi sarhoşluk içine girip varlık sahasında sadece Allah vardır başka bir şey yoktur diyen kişi aslında bir algı yanılgısı içindedir. Mahlukatta vardır. Ha birisi Allahü Teala vacibul vücud sıfatıyla hakiki varlık olarak vardır. Kainat ve bizler mümkinül vücud sıfatıyla gölgesel varlık olarak varız. Allah kadar hakiki değiliz. Onun detayları uzun gider ama sadece Allah vardır, başka bir şey yoktur demek İmam Rabbani'ye göre bir algı yanılgısıdır. Tıpkı gündüz gökyüzüne bakıp da sadece güneş var, yıldız falan yok diyen kişi gibi. Bir yönüyle doğrudur, kendisi göremiyor ya. Ama gerçek daha üst perden baktığımız zaman doğru değildir bu cümle. Çünkü akşam güneş batınca tekrar yıldızları görmeye başlayacağız. Yıldızlar bir yere kaybolmuş değil.
Hocam bu konulara başlarken vahdeti vücut ve vahdeti şuhud aslında terkip olarak Arapça bir tamlama olduğu için belki kıymetli dinleyenlerimizden Arapça bu konuda şey olmayabilir. Vahdeti vücut ve vahdeti şuhudu Türkçeleştirdiğimiz zaman ne anlamlara geliyor?
Vallahi vahdeti vücut varlığın birliği diye çeviriyorlar.
Evet. Yani
varlığı bir saymak, bir görmek, bir bilmek. Varlığı bir bilmek. Vahdeti vücut varlığın birliği, yani gökyüzünde sadece güneş var, başka bir şey yok demek. Varlık sahasında sadece Cenab-ı Hak var, başka bir şey yok demek. Varlığı bir bilmek, öyle inanmak. Vahdet-i şuhud ise bir görmek, şuhud görmek ya, bir görmek. Onu şöyle izah ediyor İmam Rabbani, gündüz gökyüzüne bakan bir kişi, ben sadece güneşi görüyorum şu anda, bak o da tek görüyor, görüyor musun bak?
Evet.
Tek güneşi görüyorum diyor. Vahdet-i şuhud. Ama diyor, ama diyor, ekliyor. Ben iyi göremesem bile aslında gökyüzünde yıldızlar da var. Varlığını teorik olarak kabul ediyor. Ben tek görüyorum. Sadece güneşi görüyorum. Ama ben iyi göremesem bile aslında gökyüzünde yıldızlar da var. Nitekim akşam olunca tekrar görünmeye başlayacak yıldızlar diyorsa, bir görmekle birlikte başka varlıkların da olduğunu kabul ediyor ise, bu kişi vahdet-i şuhud mertebesindedir. Birinci kişi ne diyordu? Yıldız falan yok diyordu. Bu var ama ben göremiyorum diyor. Ben iyi göremesem bile aslında var diyor. Demek ki ikinci kişi, yani vahdet-i şuhud mertebesindeki kişi, birinciye göre, vahdet-i vücut mertebesindeki kişiye göre idrak seviyesi, algı seviyesi biraz daha yüksek.
Evet.
Ha, İmam-ı Rabbani diyor ki orada da kalmamak lazım. Üçüncü basamağa çıkmak lazım. Nedir o? Abdiyet makamı. Abdiyet makamına gelen kişi der ki, ben gündüz gökyüzüne bakınca hem güneşi hem yıldızları ayrı ayrı görebiliyorum diyen kişidir. Yani bir teleskop gibi bir şeye bakarsanız yıldızları da gündüz de olsa bir şekilde görmeniz mümkün. Efendim, gelişmiş aletlerle. Bu üçüncü kişi, abdiyet makamına, kulluk mertebesine ulaşan kişi, vahdet-i vücuttan da vahdet-i şuhud mertebesindeki kişiden de daha üst bir mertebeye çıkmıştır diyor İmam-ı Rabbani. Ancak bu üçlü tasnif, üçlü sıralama İmam-ı Rabbani'nin sıralamasıdır. İbnül Arabi'nin takipçileri olan sufiler böyle bir üçlü sıralamayı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki insanın varlığı, vücudu, varlığı algılama noktasında ulaşabileceği son nokta vahdet-i vücuttur. Ondan ötesini biz bilmiyoruz diyorlar. Öyle bir şey duymadık diyorlar. Efendim, dolayısıyla bu üçlü sıralama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kendi keşfiyle, kendi tasavvufi tecrübeleriyle yaşadığı, hissettiği ve ifade ettiği şeylerdir.
Kıymetli hocam, bundan önceki programlarımızda tasavvufi tarikatları işledik ve bunların usullerini işlemiştik. Ve bu usullerde seyri suluka dair, işte nefsi esas alan, ruhu esas alan tarikatlar işlemiştik. Şimdi burada sorum şu olacak. Bu tarikatlarda, bu seyri suluğun nihayetinde insan-ı kamil veya işte en üst, nefiste en üst mertebeye gelme noktasında bir kalıp olması gerekiyor. Mesela şimdi İbn-i Arabi takipçileri acaba bu kalıbın tamamını görerek mi bu vahdet-i vücudun son nokta olduğunu söylüyorlar veya bu mertebeyi, dediğiniz gibi bu mertebeyi geçmediklerinden veya geçemediklerinden dolayı mı bu düşüncedeler? Normalde İmam-ı Rabbani'nin kurduğu üçlü sistem, son abdiyet makamı, bu vahdet-i vücudu belki de ilk kademe sayan bir sistem gibi gözüküyor. Ama nihayetinde bunun tasavvufun bidayetinde ve nihayetinde ulaştığı nokta bütün tarikatlarda aynı demiştik önceki programlarımızda. Bunun sebebi nedir?
Şimdi biriz öteki, daha önceki derslerimizde, sohbetlerimizde anlattığımız tabii nefsin terbiyesiyle ilgili bir kısım mertebelerdi.
Evet.
Nefs terbiye oldukça varlık hakkında, Cenab-ı Hak hakkında onun isim ve sıfatlarının tecellilerini hissetme konusunda da idraki yükseliyor. Ama efendim bu varlığı algılama, bu nefs terbiyesiyle tamamen birebir eşleştirmemek lazım belki. O başka bir koridor. Nefis terbiyesi, nefse emmare, levvame, mülheme diye giden başka bir koridor. Bu varlığı algılama başka bir koridor gibi düşünmek de mümkün. Bunlar belki nefis terbiyesinin çok yükseklerinde insanın algılayacağı şeyler gibi de düşünmek mümkün olabilir. Şimdi bu, yani İmam-ı Rabbani'nin üçlü tasnifi kabul edilirse, dediğiniz gibi bazı sufiler birincide kalmış gibi anlaşılıyor. Bu da tabii yok, o daha iyi anladı, bu daha az anladı gibi işi ayağa düşüren bir şey oluyor. Onun için
evet,
bu şeylere fazla girmiyoruz. Ancak şu var, insan tasavvuf yolunda ilerledikçe kainata bakışı değişiyor demek ki. Zaten daha önce örnekler vermişizdir. Mesela çiçeğe bakan bir kişi, böyle kapitalist bir kişi ise, işte şu çiçeği, çiçekleri koparayım, çiçek pazarında satayım, paraya çevireyim, cebimi doldurayım gibi çok egoist bir düşünceye sahip olabilir. Bu bir zihniyet meselesi. İkinci bir kişi çiçeğe bakar, aa ne güzel kokusu, ne güzel rengi var çiçeklerin der. Koparıp satıp paraya çevirmeyi düşünmez. Ama daha üst bir idrake de çıkamaz. İşte rengi güzelmiş, kokusu güzelmiş çiçeğin der, orada kalır ikinci kişi. Üçüncü kişi, bu çiçek güzel, Cenab-ı Hak da güzel. Çünkü innallâhe cemilun yuhibbul cemale diye bir hadis var. Allah güzeldir, güzelliği sever. Hemen o çiçeğin güzelliğine bakıp Cenab-ı Hakk'ın güzellik sıfatını, cemal sıfatını hatırlıyor ise üçüncü kişi, birinci ve ikinci kişiye göre daha üst bir idrake çıkmış demektir. Şimdi demek ki tasavvuf da böyle zikirle, ibadetlerle, tefekkürle, murakabeyle bir kısım kemalat elde ettikten sonra insan kalbi, ruhi bir olgunluğa ulaşınca o kişinin perspektifi, bakış açısı, idraki de yükseliyor. Etrafına farklı gözle bakmaya başlıyor. Hani bana her şeyi seni hatırlatıyor diyor ya, çiçeğe bakıyor, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını hatırlıyor. Suya bakıyor, Cenab-ı Hakk'ın Samet ismini hatırlıyor. Şimdi Samet ne demek? Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Şimdi bitkiler suya muhtaç mı? Muhtaç. Hayvanlar suya muhtaç, insanlar suya muhtaç ama su bunlara muhtaç değil. Suya bakınca Cenab-ı Hakk'ın Samet ismini hatırlıyorsa bir insan, her şey suya muhtaç, su bunlara muhtaç değil. Çiçeğe bakınca cemal sıfatını hatırlıyorsa, bir işte kuş yuvasında yavrularını besleyen bir kuşa baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın Rezzak sıfatını hatırlıyorsa, Rezzak rızık verici demek. O kuş da yavrularına rızık veriyor. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak sıfatı sanki o anda o anne kuşta tecelli ediyor gibi. Birisi böyle bakabilir. Birisi de bir ızgara şişe alayım, şu kuşu ve yavrularını takayım şişe yiyeyim diye düşünebilir. O idrak ile, o idrak seviyesinin efendim düşüklüğü ile efendim ikincisi der ki yani ne güzel bak kuş tüyleri de güzelmiş, sesi güzelmiş, cik cik ötüyormuş der. Yemeği düşünmez ama daha üst bir şey de düşünmez. Dünyevi platformda kaldı. Üçüncü bir kişi de bu kuş yavrularına rızık veriyor. Rezzak ismi bunda tecelli ediyor der. Rezzak'ı hatırlar. Üç ayrı insan. İşte tasavvuf bizi o ızgara yapayım şu kuşları diyen insan mertebesine, nefsi emmare mertebesine alıp daha üst bir algıya, daha üst bir idrak seviyesine, ruhi kıvama yükseltmeyi hedefliyor. O yükselme esnasında insan önce işte kuşu görüp Rezzak'ı hatırlıyor. Belki sonra diyor ki bir manevi sarhoşluk hali geliyor. Burada kuş falan yok. Her şey, her nereye baksam Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından başka bir şey yok demeye başlıyor. İşte o orada kalmamalı diyor. Yani vahdet-i vücut mertebesi. Daha üste çıkmalı diyor. Bir üst mertebeye. Ben iyi göremesem bile burada bir kuş, bir de kuş var. Vahdet-i şuhud.
Evet.
Bir daha üste geçmesi lazım diyor. Ben burada hem Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellisini hem de kuşu ayrı ayrı görüyorum. Abdiyet makamı gibi. Yani okuduklarımızdan böyle anlaşılıyor. Efendim, tabii Hindistan'da İmam-ı Rabbani'nin yaşadığı dönemde tasavvufun bu ince mevzularını, yüksek mevzularını, vahdet-i vücut konusunu yanlış anlayan, yanlış yorumlayan, panteizm denen bir felsefe var. Onunla karıştıran, haşa işte masa sıra ne görürsek her şey Tanrı'dır diyen, tasavvufu, vahdet-i vücut yanlış anlayan insanlar da çıkmış olabilir. Bunlar başka yerlere de çıkmış olabilir.
Evet.
Cahil sufilere sık sık İmam Rabbani eleştiriyor. Ayrıca ibahiliğe yönelmiş olanlar da olabilir. İbahilik demek her şeyi mubah, her şeyi helal sayan insanlar demektir. Bazı cahil insanlar, efendim tarihte böyle insanlar çıkmıştır. Şimdi şöyle bir mantık yürütülüyor. Tasavvufta bazı tasavvufi eserlerde, özellikle vahdet-i vücut ehlinin eserlerinde dünya hayaldir deniyor. Şimdi dünya hayal ise cahil sufi şeyi kurmaya başlıyor, senaryoyu kurmaya başlıyor zihninde. bir insan kendi hayalinde adam öldürdüğünü görse günahı var mı? Yok. Çünkü gerçekte öldürmemiş. Hayalde öldürmüş. Veya rüyasında öldürmüş. Günahı yok.
Evet.
Bir insan içki içtiğini hayal etse, yani hayalinde içki içse günahı var mı? Yok. Gerçekte içmemiş. Veya sen rüyanda içki içtin. Günahı var mı? Yok. Bir insan rüyasında zina etse günahı var mı? Yok. Çünkü rüyada zina etmişsin. Gerçekte değil. Şimdi diyor ki Sufiler, Vahdet-i Vücud ehli Sufiler diyorlar ki dünya bir hayaldir veya vehimdir. Ha, madem ki biz dünyada bir hayal alemindeyiz, bir rüyadayız, o halde dünyada yaptıklarımızdan da, yani yaptığımız günahlardan da sorumlu olmamamız lazım. İçki iç, kumar oyna, adam öldü, ne yaparsan yap. Hayal ya, hayal. İşte oradan yola çıkarak her şey, aslında dünyadaki her şey mubah olsun, helal olsun gibi düşünen insanlar çıkmış tarihte, az da olsa bunlara ibahiler denmiştir. Yani her şeyi mubah, her şeyi helal sayan, haram diye bir şey tanımayan sapkın bir fırka. Şimdi İmam Rabbani bu tür fırkaların çıktığını görünce bu işe bir neşter vurmak ve insanlara bakın siz yanlış anlıyorsunuz. Bu işin doğrusu öyle değildir, böyledir demek için diyor ki dünyaya biz hayal demeyelim de gölge diyelim. Gölge gibi diyelim. Allah'ın hakiki varlığı karşısında sanki gölge gibi.
Evet.
Vacibul vücut değil dünya da, mümkün vücut anlamında. Efendim, çünkü hayal dediğimiz zaman bazı cahil sufiler veya cahil insanlar farklı düşüncelere kayabiliyorlar diyor. Gerçi mektubatında şöyle diyor. Ne yapayım diyor İmam Rabbani. Ben de terim darlığından, kelime darlığından dolayı bazen vehim kelimesini, bazen hayal kelimesini kullandım diyor mektuplarımda, eserlerimde. Ama işte yani Allah'ın hakiki varlığı karşısında onun kadar hakiki olmadığını ifade etmek babında mecburen ben de kullandım. Ama diyor aslında gölge ifadesini kullansak daha iyi. Çünkü bazı cahiller çıkıyor, yanlış yere kayıyor diye İmam-ı Rabbani ifade ediyor. Demek ki İmam-ı Rabbani'nin bir şeriat kaygısı var. İnsanların şeriattan sapmalarını görmüş, duymuş, endişe etmiş. Efendim, dolayısıyla o endişelerle daha dikkatli bir dil kullanma, mektuplarında, eserlerinde daha dikkatli bir dil kullanma ve daha açıklayıcı bir dil kullanma durumunda olmuş. Efendim, bir de kendi yaşadığı tecrübeler var tabii. Ben diyor daha önce vahdet-i vücut mertebesindeydim. Hatta Şeyhim Baki Billah'a bir kısım rubailer yazdım diyor. Vahdet-i vücut neşesiyle bir kısım rubailer, şiirler yazdım. Şeyhim bana kızdı diyor. Zındıkça şeyler yazmışsın dedi bana diyor. Efendim, dolayısıyla yani ben o mertebeleri geldim ve aştım diyor. Vahdet-i vücuda ulaştım. Cenab-ı Hak beni o mertebeden geçirdi. Daha yükseklere, vahdet-i şuhuda. Vahdet-i şuhuttan da abdiyete ulaştırdı diyor. Tabii tasavvuf tecrübelerle bunları yazmıştır, çizmiştir eserlerinde. Onlardan istifadeyle biz de bu Hazret'in ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz.
Muhterem hocam, peki İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde vahdet-i vücut veya vahdet-i şuhut, bu kavramlar veya bu düşünceler mesela Hindistan bölgesinde sadece dervişler tarafından mı şeyi var, bilgi sahibi insanlar, yoksa hani genel umumun da bu konular hakkında bir bilgisi var mı? Mesela günümüzde bu konularla alakalı insanlar en azından kelime anlamıyla başlayarak birçok fikirler ve düşünceler doğru veya yanlış sarf edebiliyorlar.
Yok tabii, o zaman da böyle halkın konuştuğu, bildiği mevzular değil. Tasavvuf ehlinin bile hepsinin bildiği mevzular değil. Tasavvufta okuyan, merak eden, belli mertebelere ulaşan bir kısım insanlar ile ulemadan, alimlerden bu mevzuları okuyan, bu mevzulara kafa yoran bir grubun yazıp çizdiği, düşündüğü, anladığı meseleler belki. Yoksa sokaktaki herkesin bu meseleleri o zaman da bildiğini söylemek mümkün değil. Dergah içindeki herkesin bile bunları bildiğini söylemek mümkün değil. Hatta şöyle denir, Osmanlı'ya gelelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi Osman Fazıl Atpazari dermiş ki İsmail Hakkı Bursevi'ye, İsmail evladım, İbn-i Arabi Hazretleri'nin Fususul Hikem kitabını al, odaya gel, kapıyı da kilitle, diğer müritler duymasınlar, gelmesinler, beraber okuyalım. Yani Fususul Hikem gibi İbn Arabi'nin bu vahdet-i vücut görüşlerini ihtiva eden eserleri Osmanlı tekkelerinde böyle özel sohbetlerde okumuşlar. Diğer idrak seviyesi müsait olmayan müritlerin yanında okumamışlar. Bakın kapıyı kilitle diyor, diğerleri gelmesin diyor.
Bu çok önemli bir
tabii,
not aslında hocam.
Şimdi ne oldu? Matbaa çıktı. İşte bilen bilmeyen, abdest almayı bilmeyen, namazın şartlarını bilmeyen herkes alıyor fususluyken veya Futat Mekki'ye veya buna benzer yüksek irfan kitaplarını anlayacağım zannediyor. Anlayamazsın.
Eyvallah evet. Hocam.
Kul hakkı ve Allah hakkı diye İmam Rabbani Hazretleri hakları ikiye ayırıyor. Kul hakkı nedir? Onu herkes biliriz. İşte bir kişiden borç almışız, geri vermemişsek kul hakkıdır. Bir kişinin yolda giderken ayağına bastık, dedikodusunu yaptık, elmasını çaldık ağacından, bunun hepsi kul hakkı. Allah hakkı ise Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği namaz, oruç, eğer imkanımız varsa hac, zekat gibi şeylerdir. İmam Rabban diyor ki insanlar Allah hakkına riayet ederler genelde. Hani namazı orucu kılayım derler. Ama kul hakkı mevzularında o kadar hassas olmuyorlar diyor. Oysa kul hakkı Allah hakkından daha tehlikelidir. Daha önemli ve daha tehlikelidir diyor. Şu anlamda namazımızda, orucumuzda eksiğimiz var. Ya Rabbi affet, sen Rahmansın, Rahimsin deriz. Cenab-ı Hak Rabbimiz inşallah affeder. Çünkü Allah hakkı. Ama bir kişinin bahçesinden elma, armut çalmışız, borç alıp vermemişiz, ayağına basmışız, ensesine tokat atmışız, gıybetini yapmışız. Bunlar kul hakkı. Yarın ahirette, hesap meydanında, Ya Rabbi falan kişiden borç aldım vermedim, affet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak diyecek ki o benimle ilgili bir şey değil. Namazımda eksiğim varsa gel affedeyim. Orucumda eksiğim varsa gel affedeyim. O benimle ilgili. Allah hakkı. Ama ötekisi kul hakkı. Git o kardeşinle helalleş diyecek. Cenab-ı Hak kul haklarını affetmiyor. Kişiyle hallet diyor. Kimin hakkını yediysen onunla görüş diyor. İşte İmam Rabbani diyor ki haklar ikiye ayrılır. Allah hakkı ve kul hakkı. Allah diyor bizim Rabbimiz. Ağlarız, sızlarız. Namaz, oruç, hac neyse eksiklerimizi Cenab-ı Hak affeder. Ama kul hakkı diyor. Kullar Cenab-ı Hak gibi merhametli değildir. Merhametli değildir. Kullar affetmez diyor. Hele hele ahiret gününde hesap meydanında herkes kendi canının derdinde, kendi paçasını kurtarmanın derdinde. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki estağfurullah. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪ي. O gün, o hesap günü kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden, babasından kaçacak. Hanımından kaçacak. Çoluk çocuğundan kaçacak. Niçin? Gelip de ben de üzerimdeki dünya haklı kul hakkı olabilir. Onu isterler diye kişi kendi kardeşinden, annesinden, babasından, çoluğundan, çocuğundan kaçacak. Köşe bucak kaçacak diyor. Aman gelmesinler, kul hakkı istemesinler diye. İşte öyle bir efendim herkesin kendi hesabını verme derdinde olduğu, herkesin kendi paçasını kurtarma derdinde olduğu bir günde kullar öyle bol keseden haklarını helal etmeyebilirler. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz soruyor ashabına, müflis kimdir bilir misiniz diyor. Sahabi, ya Resulallah işte müflis ticarette iflas eden, zarar eden kişidir de. Peygamber Efendimiz diyor ki o diyor dünyevi ufak iflastır. Gerçek müflis, gerçek iflas eden kişi ahiret gününde hesap meydanına böyle dağlar gibi, dağ gibi sevaplarla gelir. Fakat kimisinin dedikodusunu yapmıştır, kimisinin işte parasını almış vermemiştir, kimisini incitmiştir, kimisinin şu bu üzerinde bir sürü kul hakları vardır. Bu alacaklılar gelir. Birisi sevaplarından bir miktar alır, diğeri birazını alır, diğeri birazını alır derken o dağ gibi sevaplar erir biter. Hatta artık alacak bir şey kalmadığı için o alacaklılar kendi günahlarından onun küfesine günah atarlar. Gerçek müflis, gerçek iflastaki kişi budur diyor Peygamber Efendimiz. İşte İmam Rabbani de bu örnekleri vererek kul hakkının çok daha tehlikeli, dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu, ancak maalesef bazı insanların Allah hakkına, namaza, oruca dikkat ettikleri kadar kul hakkına dikkat etmediklerinde ifade ediyor. Akif kardeşim, şimdi kul hakkı deyince hani sadece adamdan borç alısını vermemesini, o da kul hakkı. Bugün kul hakları aslında derin düşünürsek çok ince mevzulara kadar gider. Günümüzde insanlar için en değerli şey zamandır. Özellikle büyük şehirlerde, şimdi mesela trafikte gidiyorsunuz, trafik tıkandı. Yarım saatlik yol oluyor 2 saat. Kaza var bir yerde veya bilmem başka bir problem var. Yol çalışması. 2 saat artık insanı bunalıyorlar. Bekleye bekleye trafikte, arabasının içerisinde, işte gidecek bir yere yavaş yavaş gidemiyor. Bakıyorsunuz yanda emniyet şeridi boş. Emniyet şeridi kim için? Ambulans için, itfaiye için, bunlar için yani. Şimdi orası emniyet şeridi boş diye oradan birileri kaptırıp gidiyor. Evet. Gidiyor da nereye gidiyor? İleride yol bitiyor. Bu sefer 50 kişinin, 50 tane taksinin, aracın önüne geçiyor. Tekrar sola kırıyor, onların önüne geçiyor.
Günümüzde çokça olan bir şey.
Günümüzde çokça olan. 50 kişinin zamanını çaldı mı? Bu kişi çaldı. Şimdi
peki ne olacak kul hakkı, şimdi hocam?
Kul hakkı. Kul hakkı, bal gibi kul hakkı.
Nasıl helalleşecek o insanlarla?
İşte ahirette düşünsün nasıl hesaplaşacağını. Yani o emniyet şeridini kullanmak yasal bir şey değil, doğru bir şey değil. Onun işte kullanacak kişiler bellidir. Şimdi zamanı çaldık. Emniyet şeridinden bastık gittik. 50 kişinin sonra sola kırdık. Onların önüne geçtik. 50 kişinin zamanını çaldık. Başka bir şey daha örnek vereyim.
Buyurun hocam.
80'li yıllarda çok oldu Türkiye'de. Büyük şehirlerde, işte özellikle İstanbul'da. Vatandaş İstanbul'a göç ediyor. Bakıyor hazine arazisi. Devletin arazisi. Devlet kim? Devlet diye bir adam yok. Varsa bulalım dövelim. Yok böyle bir şey. Sen ben hepimiz 70 milyon vatandaş. Hepsi devlettir. Başında tüyü bitmemiş çocuk da bu 70 milyonun ferdidir. Hepimiz bu ülkeye vergi veriyoruz. Geliyor devlet arazisine, çeviriyor bir araziyi. Üzerine gece konduyu yapıyor. Şimdi kul hakkı mıdır? Evet, bal gibi kul hakkıdır kardeşim. Bal gibi kul hakkıdır. Yani efendim sonra belediyeler, tabii mahalleler oluştu böyle. Bir sürü mahalle. İlçeler oluştu. Belediyeler de işte biz bunlara tapu dağıtırsak oy kaparız hesabıyla tapu da dağıttı. Dürüst vatandaş yıllarca kirada süründü. Dürüst vatandaş, kul hakkına girmeyeyim diyen vatandaş yıllarca borç harç bir ev sahibi olayım diye canı çıktı. Ötekisi uyanıklık yapan hazine arazisine, devlet arazisine yani 75 milyon ferdin arazisine el koyan kısa yoldan ev sahibi oldu. Daha da yetmedi. Arada 15-20 yıl sonra verdi müteahhite o araziyi. Oraya bir apartman dikildi. Apartmanda buna 5 tane daire verdiler. Adamın şimdi İstanbul'da 5 tane dairesi var. Uyanık geçinenin. Ötekisi hala kiralarda veya borçta bir daire sahibi olayım diye uğraşıyor. Şimdi bunlar aslında bal gibi kul hakkıdır. Bütün fıkıhçılar çıksın karşıma konuşsun arkadaşım. Ben iddia ediyorum bu kul hakkıdır.
Şimdi burada da
yok tapu, devlet tapu vermiş. Ben onu bunu bilmem.
Evet.
Bu kul hakkıdır. Devletin birçoğu oy kaygısıyla şey verdi. Tapu verdi.
Burada da o tarz insanların hocam zaten hani bir insan suç işlediği zaman kendisine aynı zamanda da böyle hak bulacak şeyler arıyor, işte maddeler alıyor, şıklar arıyor. O dediğiniz tapu meselesiyle kendi içlerini ferahlatıyorlar. Yani devlet bana işte bu tapumu da verdi kardeşim. Bazen insan hatta şöyle oluyor hocam. Özellikle bu genç nesilde oluyor.
O suça veren de ortaktır.
Evet.
Bugün İstanbul bu çarpık yapılanmaya noktasına gelmişse o tapu verenler de suçtur. Bir şey daha söyleyeyim. Bir adamdan borç aldınız, vermediniz, bir kişidir muhatabınız. Ahirette gidersiniz bir şekilde sevaplı, onun günahlarını alırsınız veya kendi sevaplarını verirsiniz. Bir kişiyle helalleşirsiniz. Ama devlet arazisi 75 milyonun nasıl tek hesaplaşacaksınız? Nasıl hak alanlar onlarla? Çok zor bir şey.
Hocam Hazreti Ömer'in hayatı anlatıldığı zaman hani kitaplarda okuyoruz, sohbetlerde dinliyoruz. İnsanın kulağına hoş geliyor. Okurken hayret ediyoruz işte böyle hayatlar var mı diye. Mesela bir örnek, küçük bir örnek hemen söyleyeyim. İşte deniliyor ki devlet işlerini yaparken devletin o işte kandili veya mumunu yakardı.
Evet.
Kendi işleri başlayacağı zaman o devletin o kandili veya mumunu söndürür. kendi mumunu yakardı. Mesela bu dinlediğimiz zaman hepimizin işte birbirini anlattığı, sohbetlerde bahsettiği, kitaplarda okuduğu bir örnek olarak anlatılıyor.
Bugüne taşıyor muyuz?
Taşımıyor muyuz? Orada çok büyük problemler var. Ve evet, kul hakkı, biraz önce de buyurdunuz gibi hocam, kul hakkı konusu gerçekten şu an farkında olduğumuz veya olmadığımız birçok alan var. Ve bu noktada da İmam Rabbani'nin belki ta seneler öncesinden özellikle de vurgusunu yaptığı bu kul hakkı konusuna, özellikle önce bizim şu an toplumumuzun önderi olan alimlerin veya hocalarımızın bu konuda tekrardan belki insanları yeniden bilgilendirmesi lazım hocam. Mesela şu, biraz önce buyurduğunuz o örnek çok güncel bir örnek. Yani normalde insanların hani kul hakkı dediğinde aklına direkt gelmeyecek bir örnek. O araç sollama ve işte emniyet şeridinden gitme meselesi.
Zaman çalıyorsunuz, evet, değil mi? Zaman çalıyoruz.
Ve hocam helalleşilmesi de gerçekten zor. Biraz önce sorduğum evet, gibi yani onların hiçbirini tanımıyorsunuz ve tabii, biraz önceki hadiste de buyurulduğu gibi gerçek müflis o olacak yani. Birçok ya, belki sevabı var. Ya. Belki şey var vesaire ama sonra bakacak ki hiç tanımadığı insanların da hakkına girmiş.
Ya. Öyle. Allah kolaylık versin ve ince düşünmeyi nasip etsin. Ama ufak yerlerde, köyde, kasabada insanlar biraz daha yani düşünmeye, tefekküre ve ince düşünmeye vakti olabiliyor. Fakat büyük şehirlerde bu kargaşa, gürültü, patırtı, hengamede bunları düşünecek vakti de yok. Yani ben kul hakkına giriyor muyum acaba diye düşünecek vakti de yok. Zaten artık idrak da donmaya başlıyor.
Evet.
Yani robotlaşıyor insanlar. Düşünecek kafa da kalmıyor.
Normalleşiyor hocam bir de yani kul hakkı olarak görünmüyor.
İşte herkes yapıyor diyor. Herkes ateş atsa kendisi, sen de mi ateş atacaksın? Ama işte bu günümüzün, modern hayatın maalesef insanları savurduğu, getirdiği nokta bu.
Mesela hocam biraz önce siz o devlet arazisinden bahsettiniz de birçok belki dinleyicilerimizin de böyle bir arkadaş çevresinde veya dost çevresinde yaptığı bir muhabbettir. Bu benim aklıma geldi. Mesela gençler, yeni nesil şey konuşur. İşte bizim dedelerimiz uyanık değillermiş. İşte orayı çevirmemişler, burayı çevirmemişler. Ama hiç konuşurken akla insana şey gelmiyor. Kul hakkı gelmiyor. Ya. Çünkü ya aslında orası devlet arazisiydi. İyi ki de dedemiz çevirmemiş. Kul hakkına girmemiş. Hani şu an elimizdeki imkanla geçinip gidiyoruz cümlesini kurmak insana çok aklına gelmiyor. Yani keşke hesabı, çevirseydi deniliyor.
İşte hesabı düşünmedik, düşünse insan ödemi demez zaten.
Evet.
Ahiretteki hesabı düşünse. Bugün sen namaz kılabiliyorsan belki de deden o kul hakkını yemediği için namaz kılıyorsun. Allah sana onu nasip ediyor.
Evet, bunu da bilemiyoruz değil mi?
Evet.
Doğru.
Onları insanlar idrak edemiyor. Birçok kişi var, parası var, hacca gidemiyor, umreye gidemiyor, camiye gidemiyor. Avrupa'da gidip harcıyor paralarını. İşte dedesi, babası nereden kazandı? Kendisi nereden kazandı? Yani iş, oraya girersek çok uzar Akifçiğim. Onun için Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Üç günlük dünyada böyle üç kuruşa efendim takla atanlara eylemesin.
İnşallah hocam.
Hesabı kolay olanlardan eylesin hepimizi. İnşallah. İmam Rabbani çizgisi belli. Gerçekten her cümlesi bizlere ikaz. O asırlarda da ikazdı. Bu asırda da ikaz. Kıyamet gününe kadar bunlar prensipler. Kur'an-ı Kerim'in, hadislerin, şeriatın belirlediği ahkam belli.
Muhterem hocam, bir de büyük zatların hayatlarında bu uygulamalar veya söylenenleri kendi hayatımıza uygulayacağımız zaman veya hani öyle bir imkan doğduğunda, öyle bir ortam doğduğunda insanın aklına ya onların hayatı bambaşkaydı veya yaşadıkları dönem bambaşkaydı gibi bir belki bir şeytanın fısıldaması da geliyor. Evet. Yani bu konuda ne söyleyeceksiniz dinleyenlerimize?
Efendim şimdi onlar da bizim gibi insandı. Biz de onlar gibi insanız. Onlar Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla nasıl mükellefse biz de onlar aynı mükellefiyete sahibiz. Dolayısıyla bir farkımız. Onlar tabii çok İslamiyet'i derin yaşadılar. O ayrı mesele ama mükellefiyet noktasında biz de mükellefiz. Onlar da mükellef. Ve işte şeytan şunu da der. Efendim onlar 4 asır, 5 asır önce yaşadı. O gün şartlar farklıydı. İşte takva ileriydi, toplumda bu kadar fitne fesat yoktu. Ne yapalım, biz fitne döneminde doğmuşuz. İşte haramın, günahın çoğaldığı dönemde doğmuşuz. Biz de azıcık bulaşsak ne olur ki? Şeytanın vesvesesi bu. Hayır. Bugün de, evet günahın çoğaldığı doğrudur ama bugün bile İslam'ı güzel yaşayan, harama bulaşmadan yaşamaya çalışan insanlar var. Biz nerede duruyoruz? Sen ona bakacaksın. Gafil insanların arasında mı duruyoruz? Yoksa takva ehlinin yolundan mı gidiyoruz? Yani onun için Ben bazen böyle vaazlarda, sohbetlerde gençlere eskilerden, sahabeden veya işte İmam Rabbani gibi eskilerden, Cüneydi Bağdadi gibi daha önce asırlarca önce yaşamış zevattan örnek verirken mutlaka imkan varsa günümüzden de örnek vermeye çalışıyorum. Diyorum ki işte bak bizim Bandırmalı Ali amca 2008'de vefat etti. Şöyle şöyle şöyle yaşardı. İşte Günalı Mehmet Efendi daha işte 20. yüzyılda yaşadı yani. Evet. Şurada 15-20 sene önce belki vefat etti. Şöyle şöyle şöyle yaşardı. Veya şu an hala yaşamakta olan falan zat şöyle takva ehli. Böyle ayeti hadise riayet ediyor. Böyle efendim günahtan haramdan sakınıyor diyerek gençlere ve kendime en başta demek istiyorum ki bakın Cüneydi Bağdadi bundan 10 asır önce yaşadı. Bizim zamanımızda olsaydı o da bu kadar takva olamazdı diyen bir zihniyet var. Evet. Hayır. Hayır kardeşim öyle değil. Bugün de 10 sene önce vefat etmiş, 5 sene önce vefat etmiş veya henüz halen yaşamakta olan takva ehli insanlardan örnek verdiğimiz zaman o nefis ve şeytan öteki bahaneyi öne süremiyor. Yani onlar asırlarca önce yaşadı. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde daha eski dönemler yaşadılar. O zaman İslam yaşamak daha kolaydı. Bahanesini öne süremiyor. Hemen o nefsin ve şeytanın önünü tıkıyorsun. Bak bu adam hala hayatta ve İslam için çırpınıyor. Ümmet için çırpınıyor. Haramdan uzak duruyor. Sen onun yolundan git. Başkalarının yolundan gitme anlamında. Bu da önemli. Bir şey daha aklıma geldi burada. Hani eski zatların, sahabenin veya bu Allah dostlarının menkıbelerini günümüze taşımıyoruz dedik ya. Onlar böyle böyle yaşamış diyoruz. İşte Hazreti Ömer devletin mumunu söndürmüş kendi özel işine gelince diyoruz. Hazreti Ömer halife olunca, devlet başkanı olarak seçilince hutbeye çıkıyor. Ey Nas, ey arkadaşlar, beni halife olarak seçtiniz. Devlet başkanı yaptınız, tamam. Fakat ben de sizin gibi bir insanım. Hata edebilirim. Yanlış bir iş yaparsam ne yaparsınız diye soruyor. Sahabeden birisi kılıcını çekiyor. Ya Ömer, yanlış bir şey yaparsan bu kılıçla seni doğrulturuz diyor. Hazreti Ömer de seviniyor. Elhamdülillah. Hata edersem, yanlış bir şey yaparsam beni uyaracak, ikaz edecek kişiler var diye seviniyor.
Çok
bunu
önemli.
Bunu vaazlara dinliyor muyuz?
Dinliyoruz.
Kitapları okuyor muyuz?
Okuyoruz hocam.
Bugüne getiriyor muyuz? Maalesef getirmiyoruz. Çoğumuz getirmiyoruz. Dini lider olarak veya sempati duyduğumuz bir dini grubun lideri olarak kabul ettiğimiz kişiler hakkında bu da benim gibi insan. Bu da hata edebilir. Hata ederse onu uyarmalıyım. Peşinden gitmemeliyim. Demesi lazım alttakinin. Hatta o alttaki tabandaki vatandaştan önce onun lideri Hazreti Ömer'in ahlakını örnek alıp kendi tabanındaki cemaatine arkadaşlar beni bu cemaatin lideri olarak kabul ediyorsunuz eyvallah ama ben de sizin gibi bir insanım. Beşerim. Yanlış yapabilirim. Yanlış bir şey yaparsam beni lütfen uyarın. İkaz edin. Peşimden gelmeyin. Esas olan Kur'an'dır, sünnettir, şeriattır. Demesi lazım lider konumundaki insanların. Liderler bunu demezse alttaki onun tabanı da cemaati de abiler daha iyi bilir. Ablalar daha iyi bilir. Liderimiz daha iyi bilir. Zihniyetiyle yanlışta bile uyarmıyorlar. Yanlışta bile devam ediyorlar. Körü körüne bağlanarak devam ediyorlar. Ondan sonra bir sürü skandallar ortaya çıkıyor.
Hocam zaten hani Kur'an-ı Kerim'de düşünmek ve belli meseleler hakkında akıl yürütmek, sorgulamak çokça vurgulanan bir şey.
Tabii.
Yani düşünen insan ve sorgulayan insan maalesef bazen istenmeyen insan olabiliyor. Bu noktada söyledikleriniz çok önemli. Yani Hazreti Ömer'in o söyleyen sahabiye veya işte tabiinden kişiye karşı sevinmesi aslında orada asıl dikkat edilmesi gereken nokta orası.
Evet.
Yani böyle kişiler var ki demek ki hala benim yaptığım bir yanlış uyarılabilir düşüncesi çok önemli bir nokta.
Evet. Bunu ihmal ettiğimiz sürece körü körüne bağlı bir nesil türer ve düşünmeyen, sormayan, yanlışta da uyarmayan, ve sürekli yanlışa doğru gidebilen bir nesil olur. Çok tehlikelidir bu. İşte onun için Hazreti Ömer'in bu menkıbesini, bu hadisesini kitaplarda okuyoruz, vaazlarda dinliyoruz. Günümüze taşımamız lazım.
Eyvallah hocam.
Diğer Allah dostlarının menkıbelerini de öyle. Bütün hepsini hikaye diye okuyup, sohbette kitabı kapatıp, o çok güzelmiş hikaye, kapatıp, şimdi gelelim 21. yüzyılın kendi şartlarımıza, onlar eskide kalmış dediğimiz zaman bu kitaplardan istifade edemeyiz. İstifade etmenin şartı, ben bu menkıbeyi, bu kıssayı günüme taşıyor muyum, günümüze aktarıyor muyum, hayatıma intikal ettiriyor muyum diye kendimize sormamız lazım.
Muhterem hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.